Ayrım 2. Yetişin Çocuklar. Selçuk Şirin. Sayfa 23. 1. Bölüm. Çocuk Yetiştirmenin ABC'si. Ebeveynlik Krizi. Anne babalık bilmediğiniz bir memlekette yol bulmaktır. Bir insanı dünyaya getirmek, onu dünyaya hazırlamak muazzam bir sorumluluktur. Durum böyle olunca da tarih boyunca çocuk yetiştirme sorumluluğu sadece anne babaya değil, dedeye, nineye de verilmiştir. Hatta bir Afrika atasözünü çok güzel özetlediği gibi, bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Bu atasözünü benim gibi köy çocukları çok iyi bilir. Eskiden herkesin birbirini bildiği, kolladığı mahallelerde yetişenler de bilir. Eğer çocuğunuzu böyle bir ortamda yetiştiriyorsanız, yani tek başınıza değil, annenizle, babanızla, amca, teyze, halalarınızla birlikte yetiştiriyorsanız, bence sizin bu kitaba pek ihtiyacınız yok. Eğer bütün bir köy çocuğunuzun iyiliği için seferber olmuşsa, zaten bu ortak akıl size gerekli bütün yolları gösterecektir. Ama eğer çocuğunuzu eski kuşaklar gibi koca bir aileyle ortaklaşa yetiştirmiyorsanız, sorumluluk sadece sizin üzerinizdeyse, işte o zaman sizinle paylaşmak istediğim şeyler var. Gelin önce yakın tarihte bir yolculuğa çıkalım. Ebeveynlik kavramının geçirdiği hızlı değişimi gözlemleyelim. 1960'ların ikinci yarısından 1990'lara kadar uzanan X ve Y kuşaklarının ebeveynlik süreci daha önceki kuşaklardan ciddi olarak ayrılıyor. Bunun temel sebebi yukarıda sözünü ettiğim ebeveynlik sorumluluğunun geniş aileden bireye geçmiş olması. Ülke nüfusunun %75'inin köylerde yaşadığı 1960'lardan ülke nüfusunun %75'inin kentlerde yaşadığı bir Türkiye'ye geldik. Böyle olunca da özellikle çocuk yetiştirme gibi tamamen kültürel kodlar tarafından belirlenen bir beceri göçle birlikte hızla eskidi ve geçerliliğini yitirdi. Kırsal kesimde köylerde, kasabalarda yüzlerce yıl uygulanan çocuk yetiştirme pratikleri kent yaşamına uyarlanamadı. Uyarlanmış olan pratikler de değişen teknolojinin yok edici çarpanıyla işlevsiz hale geldi. Benim ebeveynlik krizi dediğim durum da işte bu sosyolojik değişimin sonucu olarak ortaya çıktı. Dilerseniz kendimden bir örnekle açıklayayım. Aynı coğrafyada aynı kültürü paylaşan dedemle nenem ergenliklerinin bağrında evlendikten sonra ömürlerinin tamamını doğdukları yerde geçirdiler. Değişimin değil durağanlığın kural olduğu bir zamanda yaşayıp dedelerinden nenelerinden gördükleri gibi yetiştirdiler çocuklarını. Büyük oranda kendi ana babalarından ne gördülerse onu uygulamak sorunlarının büyük bir kısmını çözüyordu zaten. Kuşaklar boyu sınanmış bir kurallar silsilesiyle onları topluma kazandırmanın huzurunu yaşadılar. Ebeveynlik onların şahsi kararlarına bırakılmayacak kadar kamusaldı o kuşaklar için. Çocuğun anne ve babası kadar diğer aile büyükleri de çocukların gelişim sürecinde söz sahibiydi. Özetle dedemle nenemin zamanında, yani çok değil bundan yarım asır evvel, Türkiye nüfusunun %75'inin köylerde, kalanının da yüzyıllardır aynı şehirlerde yaşadığı dönemde ebeveynler kuşaktan kuşağa aktarılan kurallara uymanın rahatlığıyla yetiştirdiler çocuklarını. Dedemle nenemin yaşamında da değişim vardı elbette. Onlar da zaman zaman kendi koydukları kurallarla yetiştirdi çocuklarını. Ama onlar için çocuk yetiştirmenin temel kuralı geleneğin kodlarında saklıydı. Gelenek değişime direnebiliyordu. Ama artık bu denklem bozuldu. Bugün Türkiye'nin çoğunluğu kentlerde yaşıyor. Ne köyler köy olarak kaldı ne de kentlerde eski mahalle kültüründen izler. Bütün bu demografik değişime teknolojik dönüşüm de eklenince gelenek değişime yenik düştü. İçinde yaşadığımız bu devirde artık çocuk yetiştirmek tek başına anne ve babanın uhdesinde olan bir uğraş. Bu kitabı okuyan anne babalar tarihin en hızlı teknolojik dönüşümlerinden birine tanık oldular. Hepimiz artık şunu çok iyi biliyoruz. Çocuklarımız bizim hiç bilmediğimiz bir dünyada yaşayacak. Bu kadar hızlı değişim, bu kadar çok bilinmez ve gelenekten bu kadar hızlı kopma olunca ister istemez ortaya ciddi bir sorun çıkıyor. Ben bu soruna ebeveynlik krizi diyorum. Ortada çok ciddi bir ihtiyaç var. Çocukların iyi bir şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Ancak elimizdeki kaynaklar bu ihtiyacı karşılamaktan uzak. Her ihtiyaç hayatta bir karşılık bulur. Bizim yaşadığımız ebeveynlik krizini aşmak için de her toplum kendi içinde çözümler üretiyor. Modern toplumlarda bu ihtiyacı daha ziyade uzmanlar, yani psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, pediatrik doktorlar ve tabii ki öğretmenler karşılıyorlar. Bizim şu an yaşadığımıza benzer bir ebeveynlik krizini Amerika 20. yüzyılın başlarında yaşadı. Hatta bu konuyu ele alan Dr. Spak, yazdığı çocuk yetiştirme kitaplarıyla koca bir kuşak üzerinde etkili oldu. Televizyonun hayatımıza girmesiyle Dr. Phil, Dr. Oz ve tabii ki Oprah da uzunca bir süre çocuk yetiştirme konusunda anne babalara kılavuzluk hizmeti sundu. Türkiye'de durum biraz farklı. Zira gelişmiş ülkelerin 1-2 yüzyılda yaşadığı tarım toplumundan sanayi sonrası toplumuna geçiş sürecini biz 1-2 kuşakla tamamlamak zorunda kaldık. Öyle olunca da ebeveynlik krizi bizde biraz daha derin bir şekilde hissediliyor. Bunun bir başka sebebi de bizde çocuk yetiştirmeye dair uzmanlığın maalesef oldukça sınırlı olması. Var olan bilimsel verilerin de önemli bir kısmı Batı merkezli bilimsel dergiler için yazılıyor ve gündelik hayatta yukarıda sözüne ettiğim köyden kente geçişin sancılarını yansıtmıyor. Elbette sevgili hocam Çiğdem Kağıtçıbaşı bu alanda yaptığı çalışmalarla bir istisna. Elbette bu kitapta adlarını duyacağınız pek çok başka meslektaşın da elinden geleni yapıyor. Ama bütün bunlar 80 milyonluk dinamik bir ülkenin ihtiyacını karşılayacak boyutta değil. O nedenle ebeveynlik kriziyle ortaya çıkan boşluğu son yıllarda genç ebeveynlerin kendileri doldurmaya başladı. Sosyal medyanın da etkisiyle başta anneler olmak üzere pek çok genç ebeveyn kendi deneyimlerinden yola çıkarak başka anne babalara tavsiyelerde bulunmaya yol göstermeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada ortada bir kriz olduğu kesin. Çocuk yetiştirmeye dair bilmediğimiz pek çok soru var. Her soruya verilen birbiriyle çelişkili pek çok cevap var. Bütün bunların ebeveynleri, özellikle de genç ebeveynleri strese sokması çok doğal. Benim bu kitabı yazmaktaki amacım bu stresle başa çıkmak isteyen anne babalara yardımcı olmak. Bunu da iki aşamada yapmak istiyorum. İlk olarak bu kitapta tereddüt yaşayan, attığı adımdan şüphe eden, çocuğu için en iyisini arayan her bir anne ve babaya "Rahat ol kardeşim" diyerek yol arkadaşı olmak istiyorum. Bin yıllardır insanlığın yaptığı bir şeyi yapıyoruz. Uzaylı değil, çocuk yetiştiriyoruz. Attığın her bir adımın, verdiğin her bir kararın geri dönüşü var. Rahat ol, ebeveynlik bir süreç meselesi. Mükemmel ebeveynlik diye bir şey yok. Gereğinden çok kafaya takıp, gereğinden çok kurcalayıp kendini de çocuğunu da yorma. İkinci olarak bir reçete arayışından vazgeç. Her çocuğa uyan tek bir çocuk yetiştirme reçetesi yok. Çocuğun mizacına, yaşanılan kültüre, sosyal çevreye, zamana göre değişen doğrular var. Bu kitapta o doğruların izinden gideceğiz. Her gün çocuklarımıza dair irili ufaklı onlarca karar veriyoruz. Kimi doğrudan onları ilgilendiriyor. Saat kaçta uykuya gidecekler, sabah kahvaltıda ne yiyecekler gibi. Kimi kararlar da dolaylı olarak onları etkiliyor. Hangi muhitte oturacağız, hangi işe devam edeceğiz, tatili nerede yapacağız? Bütün bu kararları alırken bazen zorlanmak hayatın doğasında var. Karar vermek demek zihinsel bir enerji harcamak, seçenekleri gözden geçirmek, belli bir sorumluluk almak demek. Öyle olduğu için de bu kararları alırken ne kadar zorlanırsak o kadar stres yaşıyoruz. Bu stresi azaltmanın en kestirme yolu bu kararları bizim adımıza birilerinin alması. İşte çocuk yetiştirmede reçete arayışı bu kolaycılıktan çıkıyor. Madem bu kadar çok karmaşık süreç var, o halde birileri çıksın bizim elimize hangi kararı nasıl alacağımızın reçetesini versin. Biz de o reçetede yazanlara harfiyen uyup çocuğumuzu sağlıklı, mutlu ve başarılı bir birey yapalım. Peki bu mümkün mü? Anne baba olarak hepimizin isteği aynı: çocuklarımızı sağlıklı, mutlu ve başarılı bir birey olarak hayata hazırlamak. Öyle olunca da her gün sosyal medyada, televizyonda, gazetelerde pek çok uzman bize reçete satıyor. Şöyle şöyle yaparsanız çocuğunuz böyle olur. Aman şunu yapmayın. Çünkü yaparsanız çocuğunuzun başına şu gelir. Mutlaka şunu yapın. Çünkü bunu yaparsanız çocuğunuz başarılı olur. Bütün bu reçetelerin ıskaladığı bir gerçek var. Bu reçeteler her çocuk için her koşulda geçerli değil. Bir çocuk için geçerli olan bir yöntem başka bir çocukta hiç işe yaramayabilir. Bir ortamda işe yarayan bir öneri başka bir ortamda hiçbir işe yaramayabilir. Bir dönem işe yarayan bir şey başka bir dönem hiçbir işe yaramayabilir. Birden çok çocuk yetiştiren anne babalarla ya da tecrübeli eğitimcilerle konuştuğunuzda size hemen söyleyecekleri bu basit gerçeği maalesef özellikle genç anne babalar hep unutuyor. O nedenle benim özellikle genç anne babalara önerim, ne zaman çocuk yetiştirmeye yönelik bir reçete geçse elinize şu iki soruyu sorun. Hangi çocuk için ve hangi koşullar için? Reçete yok ama. Haklı olarak diyeceksiniz ki, hocam reçete yok anladık ama çocuk gelişimine dair yapılan bunca bilimsel çalışmadan yola çıkarak ebeveynlere bir pusula bile sunamaz mıyız? Çocuk yetiştirirken nelere özen göstermeliyiz? Birkaç yıl önce ABD Bilimler Akademisi tam da bu sorulara yanıt vermem için beni bir komisyona davet etti. Akademi Albert Einstein'ın da üyesi olduğu, bilim alanında otorite sayılan raporlara imza atan oldukça seçkin bir bilimsel kurum. Amacı var olan son bilimsel veriler ışığında otorite sayılan raporlar hazırlamak. Aralarında benim de yer aldığım Harvard, Stanford ve NYU gibi seçkin üniversitelerden 18 kişilik uzman heyet tarafından 2 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkan Parenting Matters isimli bu raporu ücretsiz olarak internetten indirebilirsiniz. O raporu yazınca fark ettim ki evet çocuk yetiştirmenin bir reçetesi yok ama elimizdeki bilimsel verilerden yola çıkarak kabaca da olsa bir kılavuz yazmak mümkün. Yetişin Çocuklar kitabı bu arayışın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bebeklikten ergenliğe gelişim. Çocuk yetiştirmenin detaylarına girmeden önce çocuk gelişimine dair genel bir bilimsel çerçeve çizmek istiyorum. Çocuk yetiştirme dediğimizde aslında birbirini destekleyen 3 farklı gelişim alanında çocuklarımıza destek olmaktan bahsediyoruz. Fiziksel gelişim, zihinsel ya da bilişsel gelişim ve sosyal duygusal gelişim. Çocuk yetiştirme, biz yetişkinlerin tutum, eylem ve inançlarının tamamını kapsıyor. Anne baba ya da eğitimci olarak bu 3 alanda çocuklarımızın sağlıklı, başarılı ve mutlu birer birey olması için çaba harcıyoruz. Şimdi gelin bu alanları tek tek gözden geçirelim. Fiziki gelişim adı üstünde çocuğun fiziksel olarak sağlıklı bir şekilde doğum öncesinden başlayarak gelişimini kapsıyor. Genetik etkenler burada ciddi bir rol oynuyor ama çevresel faktörler de belirleyici. Çevrenin etkisi doğum öncesi dönemde annenin huzuru ve sağlığından başlıyor. Doğumla birlikte beslenme alışkanlıklarının etkisinin yanına çocuğun ihtiyaç halinde sağlık hizmetlerine ulaşma durumu da onun fiziksel gelişimini etkiliyor. Özellikle çocukların fiziksel gelişim sürecinde olası gecikmelerin zamanında fark edilerek uzman müdahalesinin yapılması önemli. Bu anlamda okul öncesi dönemde düzenli doktor ziyareti ve aşı takviminin takip edilmesi ve aynı şekilde ergenliğe geçiş döneminde çocukların doğru yönlendirilmesi bu alanda ebeveynlere düşen en önemli görevler. Ayrıca fiziksel gelişim bakımından son yıllarda en çok gündeme gelen konuların başında obezite yer alıyor. Bu yüzden anne babalara ve eğitimcilere sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazanılması ve aynı şekilde düzenli fiziksel aktivite için fırsatlar verilmesi ve teşvikler yapılması kritik bir öneme sahip. Zihinsel gelişim ya da daha akademik şekilde söylersem bilişsel, kognitif gelişim hem beyin gelişimini hem de bilişsel yani algı ve bilgi işlem becerilerini kapsıyor. Okula hazırlıktan akademik başarıya ve oradan yetişkin yaşamında ekonomik ve sosyal konuma kadar pek çok alanda derin sonuçları olan bir gelişim kategorisinden söz ediyorum. Pek çok gelişim alanı gibi zihinsel gelişimin kritik evresi de okul öncesi dönem yani kabaca 0-6 yaş arası dönemdir. Hatta yan sayfadaki grafikte de göreceğiniz gibi beyin gelişiminin %90'ı ilk 3 yılda tamamlanıyor. Başka hiçbir gelişim döneminde bu dönemde olduğu kadar hayati öneme sahip zihinsel gelişim gerçekleşmiyor. Son yıllarda bilimsel araştırma tekniklerinden ilerlemeler sayesinde öğreniyoruz ki bizim sonraki yıllarda fark ettiğimiz pek çok zihinsel beceri bu ilk yıllarda ortaya çıkıyor. Zihinsel gelişimi önemli kılan sebeplerin başında elbette okulda başarı geliyor. Zira okul öncesi dönemde zihinsel gelişimi doğru bir şekilde desteklenmiş bir çocuk okula daha hazır geliyor. Okula daha hazır gelen çocuk eğitim hayatını başarıyla yürütüyor ve modern dünyada yetişkinler için açılan pek çok fırsata ulaşma hakkı kazanıyor. Fiziksel gelişimden söz ederken çevresel etkenlerin varlığının altını çizip vurguyu genetik ve biyolojik faktörlere yapmıştım. Zihinsel gelişim için tersini söylemek daha doğru olacak. Genetik faktörler elbette var ve önemli ama bir nevi başlangıç mayası görevi görüyor. Potansiyel olmadan gelişim sekteye uğrayabiliyor. Ama asıl önemli olan o potansiyelin nasıl değerlendirildiği ki bu da tamamen çevresel faktörlere bağlı. Çevre mi yoksa genetik mi tartışmasına bir sonraki bölümde Bill Gates ve benzeri dahilerin hikayesi üzerinden tekrar döneceğim için burada bu konuya girmiyorum. Ancak şu kadarı önemli, eğer çocuğunuzun zihinsel potansiyeline ilk yıllarda gereken yatırımı yapmazsanız sonraki yıllarda bunun telafisi çok zor oluyor. Bu dönemde ebeveynlerin ne yapıp ettiği insani gelişim için çok önemli sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte bütün bu nedenlerle bizlerin çocuklarımıza bu alanda nasıl katkıda bulunacağımız sorusunu kitabın bir sonraki bölümünde ayrıntılı olarak ele alacağız. Çocuk gelişiminin üçüncü boyutu duygusal ve sosyal gelişim. Bu alan çocukları sağlıklı bir şekilde önce en yakınındaki anne ve babaya bağlanmasını, sonra çevreleriyle yetkin bir şekilde iletişim kurma becerilerini kapsıyor. Diğer alanlarda olduğu gibi doğumla başlayan duygusal gelişim, okul yılları ve ergenlik döneminde sosyal gelişimin de altyapısını oluşturuyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, duygusal gelişimin de kritik bir dönemi olduğunu, ilk yıllarda annesiyle ya da bir başka yakınıyla güvene dayalı bir bağ kuramamış olan çocukların ileriki yıllarda bu ihtiyacı çok zor kapattığını gösteriyor. Araştırmaların biraz da bizi şaşırtan bir başka sonucu daha var. Duygusal gelişim, zihinsel gelişimin de anahtarı. Duygu yönetimi, yani emotion regulation, ve yönetsel fonksiyonlar, yani executive function diye birbirine bağlı iki yeni kavramı önümüzdeki dönemde çok daha fazla duyacağız. Bu kavramların ilki duyguların doğru bir şekilde düzenlenmesini, ikincisi de zihinsel fonksiyonları ustalıkla kullanmayı ifade ediyor. Bu çığır açan araştırmalardan öğreniyoruz ki, duygularını kontrol etme becerisi gelişmemiş çocuklar, zihinsel potansiyellerini açığa çıkarmakta çok güçlük çekiyorlar. Bir başka ifadeyle örneğin hayal kırıklığını bastıramayan, öfkesini kontrol edemeyen çocuk, duygularını gerektiği gibi düzenleyemediği zaman hem arkadaşları ve yetişkinlerle ilişkilerinde sorun yaşıyor. Hem de kendi zihinsel becerilerini odaklanması gereken noktaya odaklayamıyor. Bu iki kavramın başta okula hazırlık seviyesi olmak üzere uzun süreli kalıcı etkileri olduğunu ileriki bölümlerde tekrar göreceğiz. Ancak şu kadarını söyleyeyim, ebeveynlerin çocuklarına katacağı en önemli erken kazanımlardan biri çocuklarının duygularını tanımaları ve bu duyguları daha etkin bir şekilde düzenlemelerini sağlamak olacaktır. Yukarıdaki üç gelişim alanını her ne kadar ben burada ayrı ayrı anlattıysam da bu üç alan birbiriyle oldukça girift bir ilişkiye sahip. Bir alanda olan başka bir alanı doğrudan ve dolaylı olarak etkiliyor. Fiziksel gelişiminde sıkıntılar yaşayan çocuk bunu duygularına ve sosyal ilişkilerine yansıtıyor ve süreç ister istemez zihinsel becerilerin etkin bir şekilde kullanılmasına engel oluyor. Aynı şekilde duygusal ve sosyal anlamda sıkıntılar yaşayan çocuk, gelişimin kritik olduğu geçiş dönemlerinde fiziksel etkinliklerden uzak kalabiliyor ya da sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmakta sıkıntı çekebiliyor. Ve elbette bütün bu süreçler çocuğun odaklanma sorunu yaşamasına, örneğin okulda uyum sıkıntısı çekmesine sebep oluyor. Dolayısıyla biz yetişkinlere düşen görev bu alanların her birini ayrı ayrı önemsemek. Ben çocuğun okuldaki başarısına bakarım, sosyal gelişim, duygusal gelişim ikinci planda derseniz, kısa vadede olmazsa da uzun vadede bunun faturası muhakkak çıkıyor. Çocuk gelişimini anlamak için kuramsal çerçeve. Çocuk gelişimine dair pek çok kuramsal yaklaşım var. Bu yaklaşımların pek çoğu gelişimi açıklamaya çalışıyor. Mesela Jean Piaget ilk önce kendi çocukları üzerinde yaptığı deneylerle zihinsel gelişim süreçlerini muazzam bir şekilde ortaya koyar ve bilişsel gelişim evrelerini tarif eder. Sigmund Freud ise duygusal gelişim süreçlerini benzer bir şekilde çocukluktan itibaren adım adım açıklar. Öte yandan Lev Semenovich Vizgotsky, Orta Asya bozkırlarında yaptığı çalışmalarla öğrenme sürecini açıklamakta son derece etkili olan desteğe dayalı öğrenme kuramını ortaya koyar. Bu kitabın amacı anne baba ve eğitimcilerin işine yarayabilecek pratik bir kuramsal çerçeve çizmek olduğu için ben bu kuramların detayına girmeyeceğim. O nedenle size bu kuramlardan farklı olarak kendisi bir kuram olmayan, öyle olmadığı için de çocuk gelişimini açıklamak değil, betimlemek iddiasında bulunan önemli bir kavramsal çerçeve sunacağım. Bronfenbrenner'in ekolojik gelişim modeli. Muhakkak başka yerlerde de görmüş olabileceğiniz, benim derslerimde öğrencilerime fakirin teorisi diye betimlediğim, her derde deva olan bu kuramsal çerçeve eminim sizin de çocuklarınızın gelişimine, anlamınıza yardımcı olacaktır. Yuri Bronfenbrenner'in ekolojik modelinden söz ediyorum. Bronfenbrenner'in modeli muhtemelen çocuk gelişiminde en çok atıf yapılan çerçevedir. Çünkü bu modelin amacı gelişimi ortaya çıkaran tüm süreçleri görmek. Yani bu bir şeyi açıklamayı hedefleyen bir teori değil. Amaç gelişim sürecini tarif etmek, betimlemek. Yukarıda paylaştığım figürdeki Bronfenbrenner'in modeline göre çocuk gelişimini anlamak için pek çok çevresel bağlama tek tek ve birbiriyle ilişkisini dikkate alarak bakmamız gerekiyor. Aile bu çevresel faktörlerden sadece bir tanesi. Muhakkak en önemli çevresel faktör ama pek çok başka faktör de gelişim sürecine müdahale edebiliyor. Çocuğun gittiği okul, yaşadığı muhit, sosyal çevre dediğimiz eş, dost, akraba çevresi her biri kendi başına bir etken. Bunun ötesinde okul, aile, iş ortamı arasındaki mezosistem dediğimiz ilişkiler ağı çocuğun gelişimini bağımsız olarak etkiliyor. Aynı şekilde yaşadığınız ülkenin idare biçimi, eğitim başta olmak üzere çocukların ve ailelerin hayatını düzenleyen yasalar ve tabii ki adil rekabete ve özgürlüğe verilen önem, bir sonraki makro düzeyde kültürel iklim dediğimiz faktörler de çocuğumuzun gelişimine ayrı ayrı etkide bulunuyor. Ve bütün bu ekolojik faktörlere ek olarak yaşadığımız çağın gerçeği olan internet ve diğer global trendler, ileriki bölümlerde üstünde duracağımız ekrana dayalı dijital oyun sektörü, çocuğumuzun kimliğinin oluşmasında hiç de yabana atılmayacak bir etkiye sahip. Bronfenbrenner'in modelini dikkatlice incelediğinizde göreceksiniz ki, çocuk gelişimi ailelerin tekelinde olan bir süreç değil, pek çok faktör devreye giriyor. İşte bütün bu nedenlerle ebeveynlerin çocukları üzerindeki tasarruflarını değerlendirirken, biraz alçak gönüllü olmalarında, biraz da kendilerini acımasızca eleştirmekten vazgeçmelerinde fayda var. Etkimiz elbette var, yok demiyorum. Ama tahmin ettiğimiz kadar büyük bir etkimiz yok. Ol sebep, rahat olun diyorum. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Ama ötesini dert ederek çocuğunuzun da kendinizin de huzurunu kaçırmayın. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 37.